bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Lütfen beni anla. İpek Ongun. 1. kaset 1. yüz. Altın Kitaplar Yayın Evi 7. basım. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Seslendiren Seçkin Çubukçu. Biz bu işi başardık. Kutlarım sizi sevgili gençler. Demek ki isteyince oluyormuş. Neden olmasınlar, işe yarıyormuş. Sizlerle, yazdıklarınızla, fikirlerinizle nasıl gurur duyuyorum bir bilseniz. Şimdi konuyu bilmeyen ve şaşkın şaşkın elinde bu kitabı tutanlar için zorunlu ve olabildiğince kısa bir açıklama. Bu kitabın yazılması fikri tamamen gençlere aittir. Gittiğim okullarda biraz da anne babalarımız için yazsanıza önerilerini önce olacak şey değil diye kestirip atmıştım. Çünkü bu her bakımdan beni aşan bir konuydu. Benim ne kimseye akıl verecek bir bilgeliğim ne de konuyla ilgili uzmanlığım var. Ama aynı öneri ısrarla yinelenmeye, bazı duyarlı ana babalar da buna katılmaya başlayınca oturup düşündüm. Ne yapabilirim, nasıl yapabilirim diye. Sonunda sevgili gençlerime seslenerek, madem böyle bir kitap yazmamı istiyorsunuz, o zaman sizler de alın kağıdı kalemi elinize ve anne babalarınız hakkında neler düşünüyorsunuz, beklentileriniz nelerdir, sizleri neler sevindirir, neler üzer, neleri beğeniyor, neleri beğenmiyorsunuz bana yazın. Yeterince öneri gelirse belki de bunları bir kitapta toplarız şeklinde bir çağrıda bulunup topu onlara attım. Ve oturup beklememe fırsat kalmadan öyle güzel mektuplar gelmeye başladı ki. Akılcı mektuplar, içli mektuplar, şen şakrak mektuplar, sessiz seslenişlerle ulaşmaya çalışan mektuplar. Şiirler, anılar, fikirler, mantıklı istekler, özlemler, beklentiler, öneriler, çağrılar. Hepsi de sevgi dolu, sevgiye sonuna dek açık. Aldığım her mektubun apayrı bir güzelliği vardı. Sizlere bu mektupların tümünü okutabilmek isterdim ama bunca güzelliklerine karşın o mektupları peş peşe sıralamak, kitabı bir telefon rehberine çevirecek, bu arada da o güzelim fikirler arada kaybolup gidecekti. İşte bu nedenle kiminin düşüncelerini kullandım, kiminin önerilerini. Onlar kendilerini satır aralarında bulacaklardır. Kiminden bir cümle, kiminden bir paragraf aldım. Kiminin tüm mektubunu, kimininse şiirini koydum. Bu arada değerli bilim insanlarının konuyla ilgili kitaplarını okuyup, bilgilendikten, yani bir tür ev ödevi de diyebileceğimiz bir çalışma yaptıktan sonra, bu bilgileri ve gençlerin yazdıklarını bir potada eriterek sizlere sunmaya çalıştım. Gençlerle hazırladığımız bu kitap biraz garip bir çalışma oldu. Şöyle ki, kesin çizgilerle belli bir kesime seslenmiyor, birbiriyle örtüşen ve kesişen birkaç kesime birden sesleniyor. Hem bu kitabı yazan gençlere ve anne babalarına, hem genç anne babalara, hem de anne baba olacak genç kuşağa. Ayrıca tekrar belirtmemde yarar var. Gençlerimiz ve ben hiçbir konuda uzman değiliz. Bu kitap ne çocuk nasıl eğitilir biçiminde ne de sorunlu çocukların ya da gençlerin sorunları nasıl çözülür tarzında bir çalışma. Bunlar uzmanların konusu, bizleri aşan konular. Bizim burada yaptığımız karşılıklı oturup kağıt kalem aracılığıyla sohbet etmek. Birbirimizle konuşup birbirimizi daha iyi anlamak, neler düşündüğümüzü birbirimize anlatmak ve bunların anne babayla çocuğu arasında zaten var olan sevgi selinin daha da coşkulu akmasını, yakamozlarının daha da güçlü pırıldamasını sağlamak. Bu söyleşiler için daha güzel, daha anlamlı bir yaşama doğru bir tür el ele verişte diyebiliriz. Örneğin Bursa'dan yazan gencimiz Artvin'deki gencin sorununu dile getirecektir. Belki Balıkesir'den yazan gencimiz Kıbrıs'takinin gülümsemesine yardımcı olacaktır. Afyon'da yaşayan gencimiz aynı yakınmaları Aydın'dan yazanın mektubunda okuyunca demek bir tek ben değilmişim bu sıkıntıları çeken diyerek bir parçacık da olsa teselli bulacaktır. Ankara'dan yazılmış deli dolu bir mektup hepsini güldürecektir belki. İşte kitabımız bu tür söyleşilerden oluşuyor. Ve bunu yaparken kuşaklar arasındaki farklılıkları, koşulsuz sevginin ne olduğu ve nasıl verilmesi gerektiği, bir insan yetiştirmenin sorumluluğu, mutlu ve değerli bir insanın oluşumu, hak ve özgürlüklerin çok küçük yaştan başlayarak verilmesinin önemi, ana baba okullarının gerekliliği, yaşam ve eğitimin anlam ve amacı hakkında da düşünmeye çalışıyoruz birlikte. Yani boşa çan çan değil bizim sohbetlerimiz. Kitabı bitirdiğimde hiç aklınıza hayalinize gelmeyen bir şeyle karşılaşınca donup kalırsınız ya, işte ben de o an gençlerimizin neyi başardıklarını tam anlamıyla kavramanın şokunu yaşadım. Düşünün, bir öneri getirmişler, ısrarcı olmuşlar, sonra da yurdun ayrı ayrı köşelerinden yazarak ortaklaşa bir çalışma içine girmiş ve bir kitap oluşturmuşlardı gençlerimiz. Bu kitap tamamen onların isteğiyle başlamış, yönlendirmeleriyle gerçekleşmişti. Neden olmasın demiş ve başarmışlardı. Üstelik konuşarak, tartışarak, düşünce üretemeyen, daha da önemlisi pek çok önemli konuyu birlikte bir tür çözüm getiremeyen yetişkinlerin oluşturduğu bir ortamda başarmışlardı bunu. Ne müthiş bir şey değil mi? Sevgili gençler, sizleri yürekten kutluyorum. Sizlerle çok ama çok gurur duyuyorum. Sizleri seviyorum. Ve yaşasın, biz bu işi başardık diyorum. Yanlış anlama anne. Amacım seni üzmek değil, beni sakın yanlış anlama. Pişman olmanı isteyemem senden ya da ağlamanı. Sadece dinlemeni istedim, birazcık kabullenmeni fikirlerimi. Ya da ne bileyim, kendi doğrularını değil de biraz da benimkileri düşünmeni istedim anne. Sevmeni istedim benim sevdiklerimi. Ama senin gibi değil, benim sevdiğim gibi. Görmeni istedim güneşi, benim gördüğüm gibi. Yani sadece sarı ve yuvarlak değil, arasında turuncuların da olduğu bir resim gibi. Senin doğrularını inkar ettim anne, karşı çıktım sana. Ve sen tüm kızgınlığınla kötü kötü suratıma bakıp kızdın. Oysa biliyor muydun, aynı zamanda sen de benim doğrularımı inkar ettin anne. Sevdim anne, doyasıya ölesiye. Ama bilmen gereken bir şey vardı. Asla boyun eğmedim, eğmeyeceğim. Senin de öyle görmeni istedim ama göremedin anne. Bana asi deme, çünkü senin istediğin kendi fikirlerini barınamayacakları bir bedene sokmak. Oysa ben de büyüdüm anne. Eski küçücük çocuk değilim artık. Kendi fikirleri olan, özgürlüğüne düşkün bir insan olma yolundayım. Yani başka bir deyişle bir yaşama savaşı veriyorum, belki kendi kendime. Bana kızma anne, çünkü sen hiç ayakların kopana kadar ve dilediğince bağırarak dans etmedin. Çünkü sen hiç ağaca çıkıp ayvaları toplamadın. Ya da yakamozları seyretmedin akşam. Dalgalı bir denizde boğuşmadın dalgalarla. Belki de ıslak kumlara üstüm kirlenir mi diye düşünmeden uzanmadın. Ya da yıldızları toplamadın gökyüzünden. Belki de bunların hepsini yaptın da bana anlatmadın. Niye anlatmadın anne? Senin yaptığın hataları yapmayayım diye mi? Oysa söyler misin, hataları yapmadan doğruları nasıl öğrenebilirim? Nasıl ben olabilirim istediğim gibi? Nasıl yaşayabilirim bu iğrenç dünyada? Ben siyaha mavi derim belki. Körü körüne inanmadan, oysa sen yemin edebilirsin siyahın siyah olduğuna. Peki niye düşünmüyorsun anne, o ya mavi ise diye? Hiç çikolatalı dondurma savaşı yaptın mı anne? Gülmekten katılarak, hiç düşündün mü her sene kızdığın o yumurta savaşı ne eğlenceli diye? Belki de o savaşları yapmasaydım anne, yanlışlarla savaşmayı öğrenemeyecektim. Ama öğreniyorum anne. Sen hep şiir yazdığımı ve bununla ilgili bir meslek seçmemi istedin. Ama ben sadece hissettiğim için yazıyorum. Mecburiyetten yazmak istemiyorum. Evet, belki hiç iyi öğrenci olmadım hayatımda. Olamadım. Ama doğrudan olmasa da hep örnekler vardı. Gösterdiğin, göstermek istediğin. Ama görmek istemedim anne. Hep bu yüzden bana kızdın. Gördün mü? Yine benim doğrularımı inkar ettin anne. Ben risklere girmeyi severim. Yani tek düze bir yaşam istemiyorum. Yani çevremdekiler gibi olmak. Ben değişik olmak istiyorum anne. Fikirlerimle tanınmak. Aramızda dağlar var. Kocaman dağ gibi fikirler. Belki bir savaş var aramızda. Adı fikirler ayrılığı. Ben karanlıktan korkmam anne. Çünkü onun gizlini ve güzelliğini biliyorum. Oysa sen hep ışık yakarsın hava karardığında. Oysa perdeleri açıp ışıkları kapatıp seyrettin mi hiç gökyüzünü? Bardaktan boşanırcasına yağmur yağdığında hiç ıslanmak geldi mi içinden? Benim geldi anne. Ama sen izin vermedin, yapamadım. Oysa hep korktun hasta olacağımdan. Ben benim anne. Hastalığım da bana, sağlığım da. Artık böyle olmak zorunda. Belki bunları beni düşündüğünden yapıyorsun. Ama bu kadar düşünme anne. İzin ver biraz da ben düşüneyim. Bana kızma anne. Benden önemlisi fikirlerimi inkar etme. Çünkü bu fikirleri bir başka deyişle sen yarattın. Çünkü beni sen yarattın. Ben istemeden. Bunu unutma. Herkes bir şey olabilir anne. Çok çalışabilir, başarılı olabilir. Ama ben hiçbir şey olabilirim anne. O zaman bu benim sorunum, senin değil. Bunu anlamalısın. Belki gurur duymalısın diğerlerinden farklı olduğum için. Ya da farklı olmaya çalıştığım için. Ne olursa olsun anne, dünyanın 7 harikası var. Niye 8.'yi bulmayalım anne? Niye el ele vermeyelim? Ama bir şartla. Sen kendi fikirlerinle, bense kendi doğrularımla. Seni seviyorum anne. Bunu kaç kere söylemem gerek? Sen de beni sevdiğini söyle. Ve sadece senden yardım istediğimde karış fikirlerime. Unutma anne, yanlış yapmadan doğruları bulamam. İzin ver senin yanlışlarını ama benim doğrularımı yapayım. Hep demez miydin sen aile en kutsal kavramdır diye? Bu kutsal kavramı bozmak istemiyorum ama bozmamam için yardım et bana anne. Biraz da benim açımdan bak olaylara. Kırların hala yeşil olduğunu ve güneşin parladığını gör. Ama üzülme. Geceleri güneşin kaybolduğunu artık öğrendim. Bak zor olmadı anne. Bir konuda aynı fikirdeyiz. Belki güneşe bakış açılarımız farklı ama sonunda ikimiz de inanıyoruz gecenin karanlık olduğuna. İmkansızı başarmak istiyorum anne. Çünkü bence imkansız diye bir şey yok. Bunu anla lütfen anne. Karanlıklarda kaybolmam. Çünkü karanlıklar tahmininden çok daha güvenli. Benim güvenlikte olduğuma inanıyor musun anne? Senin fikirlerin altında. Yapmadığını iddia ettiğim baskılarının altında. Eğer evet dersen yanılıyorsun anne. Kendimi hiç güvenlikte hissetmiyorum anne. Beni anla lütfen. Bir şeyi yaptığımda niye yaptın sorusuyla değil, aferin cevabıyla karşılaşmak istiyorum. Biraz pohpohlanmak istiyorum belki. Çünkü artık şımarmamayı öğrendim anne. Senin ne olduğunu biliyorum. Annemsin. Ama artık sen de benim ne olduğumu öğren. O çocuktur deyip de geçme anne. Biraz güven bana. Güveniyorum diyorsan senden daha çok güven istiyorum. Sen hiç tanımadığın insanlara güvendin mi anne? Ben güvendim. Hiç de öyle anlattığınız gibi korkunç değilmiş anne. Karşımda bir gülümseme görünce tanımadığım bir insandan gözlerim doldu anne. Sen hiç kendini olduğun gibi anlattın mı o kimseye, çekinmeden? Ben anlattım anne. Hem de tüm gerçekleriyle ve mutlu oldum anne. Sen hiç hırçın rüzgara karşı yürüdün mü? Yanakların kızarıp da dudakların çatladı mı? Ben yürüdüm anne. Ve bence yaşamak bu demek, tüm zorluklarıyla yaşamak. Eğer bana zorları öğretmezsen anne, nasıl yaşamın yaşam olduğunu anlarım. Ben senin karnındayken her tekmemde düşündün mü bunları? Büyüyüp insan olacağım, fikirlerimi tartışacağım. Aklına gelmedi değil mi anne? Düşündüğün sadece küçük ellerim, burnum ve ayaklarımdı. Oysa kişiliğim vardı anne. Ben istemediğim zaman yemek yedirtemezmişsin ya bana. Garajcılık oynarmışız. İstemiyorum anne. Başkalarının doğrularını istemiyorum. Ben olmak istiyorum. Doğrularımla beraber. Bilmiyorum anlatabildim mi anne. Fikirlerimi, doğrularımı eğer bana asi diyorsan seni kısıtlayamam anne. Ama gün gelince bu asi kızınla gurur duyacaksın. Sana söz veriyorum ve senden söz almak istiyorum. Siyaha mavi olarak, kırlara yeşil, güneşe resim olarak bakman için, benim gördüklerimi görmen, insanlara güvenmen için. Seni seviyorum anne ve beni sevmeni istiyorum. Küçük kızın değil de seninle konuşabilen bir insan olduğum için. Selin Tümer, 16 Eylül 1993. Ana babalık zor zanaat. Bilmem hiç düşündünüz mü, bir insanın doğru dürüst bir bina inşa edebilmesi için onun mühendis olması, yani yıllarla fakültelerde dirsek çürütmesi beklenir ve ancak bu eğitimden sonra bir ev yapmasına izin verilir. Bir tamirci yıllarca ustanın yanında çıraklık yapar ve ancak çıraklık dönemi sonunda eline bir radyo ya da bir televizyon teslim edilir. Buna karşılık bir insan yavrusunu kucağımıza verirler ve bizlerden mükemmel bir evlat yetiştirmemizi isterler. Oysa bunun üstesinden gelecek hiçbir eğitimimiz, donanımımız, bir çıraklık dönemimiz bile yoktur. Üstelik elimize verdikleri kullanılmış bir el radyosu değil, tüm sorumluluğuyla geleceği etkileyecek güce sahip bir insan yavrusudur. Kısaca bir insan yetiştirmenin tüm sorumluluğudur. Pembe ya da mavi battaniyeye sarılarak kucağımıza bırakılan. Ne dehşet verici bir düşünce değil mi? Ve bu noktada umulan, ana babalık içgüdüsünün hemen devreye girerek, tüm bilgeliğin anında görüntü şeklinde kafamızda ve gönlümüzde belirivermesidir. Dayanaklarımızsa kendi anne babalarımızdan görüp duyduklarımız, duygularımız ve görev olarak bellediklerimizdir. Beslemek, bakmak, en iyi biçimde okutmak, bir meslek sahibi olmasını sağlamak ve evlendirmek gibi. Bu anlayış günümüze kadar iyi kötü pek çok kuşağı getirdi. El yordamıyla sürdürülen bu yöntem sırasında bazı hatalar olduysa da kırılıp döküleni, gösterilemeyen ama derinlerde bir yerlerde olduğunu bildiğimiz bir sevgi, hele de yıllar geçtikten sonra yapıştırdı, pürüzleri zaman içinde eritti. Ama bugün artık bu yöntem yeterli olmamaya başladı. Neylersiniz, bu da bizim şansımız. Bizim çocuklarımız bizler kadar kanaatkar değiller. Soru soruyor, bizleri ve yöntemlerimizi sorguluyorlar. Daha hedefe varan bir sevgi biçimini özlüyorlar. Mutlu olmak istiyorlar. Daha anlamlı ve değerli bir yaşam biçimi, iç ve dış güzellikler istiyorlar. Sanki bir kabuk çatlıyor ve bizler bir değişimin, yenilimin eşiğindeyiz. Ruhen anlaşmakmış. İç güzellikler dedim de aklıma anneannem geldi. 8-10 yaşlarında olmalıydım. Bir gün evin kadınları, annem, teyzem ve anneannem oturmuş dedikodu yapıyorlardı. Annem ballandıra ballandıra bir boşanma öyküsü anlatıyordu. Anneannemse pratik bir kadındı. Hemen sadede geldi. Neden boşanıyorlarmış diye sordu. Ruhen anlaşamıyorlarmış dedi annem duygulu bir sesle. Neymiş neymiş diye anlamaya çalıştı anneannem. Canım ruhen, yani manen anlaşamıyorlarmış. Anneannem bu yanıt üzerine bir kızdı bir kızdı. Ne demekmiş ruhen anlaşamamak diye söylendi. Erkek para kazanır, evini geçindirir, kadın da çocuklarını büyütür. O evlilikte pekala yürür. Manen anlaşamıyorlarmış, daha neler. Ya işte hayat o günlerde böylesine kolaymış. Evlilikte herkes yerini, işini bilirse gül gibi geçinilir gidilirmiş. Çocuklara gelince, çocuğun yediği helal, giydiği haram, düşüncesinden hareketle iyi beslenir, gereği kadar giydirilir, elden geldiğince bir gelecek hazırlanırmış. Bugün bizlerin anladığı biçimde iyi çocuk yetiştirmek, olanakları el verdiğince beslemek, giydirmek, iyi bir okula, daha sonra da üniversiteye girebilmesi için yine tüm olanaklarımızı seferber ederek onu hazırlamak, saygın ve geçimini sağlayacak bir meslek edinmesine yardımcı olmak ve en sonunda da, yani kalan son mecalimizle de onu evlendirmek ve evini açmasına destek olmak şeklinde ortaya çıkıyor. Daha sayarken insan yoruluyor değil mi? Sadece görevleri yapmak, keçi boynuzundaki mutluluktur. Geçenlerde sınıf arkadaşlarımız ve eşleriyle bir akşam yemeğinden sonra oturmuş konuşuyorduk. Konu çocuklarımız, çocuğu olmayanlara acımak, çocuklarımızın bizler için ne büyük bir mutluluk kaynağı olduğu üzerine bir çeşitlemeydi. Arkadaşlarımızdan birinin eşi ise son derece sessiz bizleri dinliyordu. Hiç lafa karışmıyor, bir ona bir buna bakarak biz hararetle konuşanları izliyordu. Sonunda birisi, "Bütün gece susup durdun, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Çocuklarımız bizler için en büyük mutluluk kaynağı değil mi?" diyerek onun da konuşmasının içine çekmeye çalıştı. Arkadaşımız bir süre düşündü. Hepimiz yanıtını bekliyorduk. Sonunda, "Çocuklarımızın hayatımıza kattığı mutluluğu keçi boynuzundaki şekere benzetiyorum demez mi?" Hepimiz bağırıştık. O ise gayet sakin devam etti. "Yalan mı? Durmadan uğraş, çabala, didin, özveri, özveri ve bunun karşılığında bir parçacık mutluluk. Tas tamam keçi boynuzundaki şeker kadar." Çok, çok iyi bir baba olan bu dostumuzun sözleri üzerinde bir an durup düşünmek gerek aslını isterseniz. Çünkü bu noktada çoğumuzun henüz farkında bile olmadığı bir açmaza parmak basıyordu arkadaşımız. Bizler bu dünyaya mutlu olmak için de gelmiş olabileceğimizin henüz farkında değiliz. At gözlüğü takmışçasına bize öğretilenlerin yani görevlerimizin çizdiği daire içerisinde dönüp duruyoruz. Şunun şurasında belli sürelik bir ömrümüz olduğunun ve bu günlerimizi olabildiğince mutlu, renkli ve anlamlı geçirmenin bir suç olmadığından haberdar bile değiliz. Mutlu olmanın hakkımız olduğunu hala bilmiyoruz. Yaşama sevinci ve bilinci üstünde pek düşünmemişiz. Böyle olunca da yaşama kültürünü geliştirememişiz. Tek düzelikle suçladığımız gündelik yaşamımızı değiştirme gücüne sahip olduğumuzun bilincine varamamışız. Bir sonbahar sabahı ormanda yürüyüşe çıkmayı, jimnastik yapıp form tutmayı, vazoları konuklar gelecek diye değil, sırf kendi göz zevkimiz için kır çiçekleri ya da yemyeşil yapraklarla doldurmayı, son çıkan kitap ve kasetleri izlemeyi, kütüphanelere üye olarak bol bol okumayı, çeşitli radyo istasyonlarından yararlanarak doğru dürüst müzik günlerimize yepyeni bir boyut katmayı, evde ara sıra değişik bir yemek ya da sofra düzeni uygulamayı, hafta sonunda ailemizle bir piknik düzenlemeyi ya da tiyatroya gitmeyi nedense hafife alır, yüzümüzde alaycı bir gülümsemeyle, işte bunlar derdi olmayan, işsiz güçsüz takımının yapacağı şeyler. Benim derdim başımdan aşmış diye düşünür ve sadece görev bildiklerimize yöneliriz. Ve boşa dönen saat zembereği gibi görevlerimize hiçbir renk katmadan aynı şeyleri yineler yineleriz. Gerçek mutluluksa yaşamı kafa ve gönül deneyimleriyle paylaşmaktır. Çocuklarımızla ilişkilerimize gelince bakın neleri ıskalarız. Bebekliklerinde masal okuyarak onları kitapla tanıştırmayı, sıcak bir yaz gününde bahçe hortumuyla onlara bol kahkahalı bir duş yaptırmayı, sıkıntılı bir gününde onunla sessiz bir köşeye çekilip bana derdini söyleyebilirsin demeyi ve onu gerçekten dinlemeyi, bir kız çocuğunun ilk süslenişinde güçlü bir özgüvene imza atacak sıcak bir gülümsemeyle onu ne kadar güzel bulduğumuzu söylemeyi ve yüzünün pembeleşmesini izlemeyi,